Ayrım 9. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 94. Sol baştaki sandığın başına otururken düşüncesini kaldığı yerden sürdürdü. Ve dahi madem devlete tarihçi atandın, aklını başına devşir. Canın tende kalmasını, zevk-ü sefanın sürmesini diliyorsan canını da tenini de yor. Gerçeği gerçekleştiğince bil. Nedenini, niçinini de araştırıp bul. Sonra da yazının başına oturmadan efendinin efendisini sarraf terazisinde tart. Gerçeği gerçekleştiği gibi kaldırabilecek mi öğren. Olaylarla sözcükleri onun kıratına vur. Ayarı nedir, miyarı nasıl olmalı iyice ölç. Sözcükleri evir çevir. Kıvamını bulup da hoşlanacağı biçime getirdikten sonra divitini hokkana batır. Bunun yolu belli. Tarihi kimin yaptığına değil. Saltanatını kimin sürdüğüne bakacaksın. Halife Kaimbillah Hazretleri ne güzel buyurmuş. Asker kiminse yengi de yenilgi de onun. Gözünü ölen ya da öldürene çevirdin mi başı göremezsin. Göremeyince boş bulunur, gerçeği egemenin suratına çarpıverirsin. Aklın sıra güçle güçlünün hakkını yiyeceksindir. Hak yemeği doğum hakkı sayan hakkını yedirir mi? Hafazan Allah, adamın burnundan fitil fitil getiriverir. Taceddin Ali'nin öyküsünü yazdığın kağıdın mürekkebi belki daha kurumadı. Kılgısız tanıklık edebileceğin efendin. Hafız, Sadi, Hayyam, hatta Nizami, Yunus ve Mevlana'yla aşık atacak bir ozan. Farabi, İbn Sina ve Biruni ile yarışacak bir bilge. Mesudi, Taberi, Beyhaki ve Cevzi'yi aşan bir tarihçiyken o zulmü işleyebilmekte. Ya okur yazarlığı Cengiz soyundan belgeli, Abakahan neler yapar bir düşün. Beğendirebilirsen, yok mu ömrün safa içinde geçer. Öyleyse iyi incele, iyi irdele ve beğenileceğini seç. Kağıda onu geç. Nasılsa olan olmuş, ölen ölmüş. Çoğunun yeri, imi belirsiz hale gelmiştir. Olsa nola. Yerinden kalkıp yalanın var diyecek değil ya. Sen istediğin fikri savun. Haklı ya da haksız gör. Kimin umrunda? Saflar belirlenmiş, düşünceler çoktan eyleme dönüşmüş. Gayrı Çağrı Bey'in kızı, Tuğrul Bey'in has yeğeni, Yüce Gazi Alparslan'ın öz kardeşi, Halife Kaimbillah'ın kutlu eşi, Arslan Hatice Hatun amcasına rehin mi? Evlilik oyununun oyuncularından biri mi? Kurcalamaya kalkışma. Bu egemenler arasında bir erk çatışması, bir buz kaşidir. Bir nice bilgin olsan sen kulsun ve o alanda ata binsen ilk tepikte düşersin. Oysa o çağ bilgelerinin bilemediği senin için belge. Ne yazıyor onda? Tuğrul Bey, Kadı Said'in mektubunu okur okumaz hiç zaman yitirmedi. Veziri Kunduri'ye hilafet ödeneğinin hemen kesilmesi, Bağdat şahnesine, halife ile divan üyelerinin büyük iktalarına hemen el konulmasını buyurdu. Kunduri ödeneği kesti. Şahne iktalara el koydu. Bağdat, geveleyip de bir türlü yutamadığı lokmayı hemen yuttu. İbni Temim'e ivecen hazırlanıp reyin yolunu tuttu. Varır varmaz Vezir Kunduri'yi buldu. Kesilenle el konulanın üstüne 300 bin kızıl eklenirse bu işin istenildiği gibi olacağını bildirdi. Kunduri 300 bin altını duraksamasız yatsıdı. Ona göre beyinin hatunu postun ortağıydı. Satın alınmış bir köle durumuna hiçbir biçimde indirgenemez. Böyle bir öneri divana da Tuğrul Bey'e de hiçbir sözle anlatılamazdı. Ancak nikahtan sonraki düğünde yüz görümlüğü olarak çok daha fazla takı sunulacağını belirtti. İbn-i Temim'e Selçuklu divanının en az Bağdat'ınki kadar usta üyelere sahip bulunduğunu o zaman anladı. Vezir devlet hazinesinden çıkanı canlı korumasıyla geri alıyordu. İsteğinde dirense belki bu oyunu bozacaktı. Ama gider gitmez gördüğü hazırlıktan yılgıya kapılmış, Bağdat'ın bir kez daha işgalini önlemekten başka şey düşünemez olmuştu. Pazarlığı unuttu. Nikaha olur verdi. Ve katına sunmadan her bir şeyi düzenlemek adına nikah için Tuğrul Bey'in başat vekili olarak Vezir Kunduri'nin Bağdat'a gelmesini kararlaştırdılar. Böylelikle Tuğrul Bey muradına erdi. Bütün bu çalkantı sürecinde 9'unu bitirip 10 yaşından gün alan Şerife Seyyide Hatun'la hem Bağdat hem Rey ahalisinin parmağını ağzında bırakan, kem ya da kut bütün gözleri kamaştıran, olağanüstü bir sevda masalının Leyla ile Mecnun'u kıskandıracak sonucuyla düğün dernek gerdeğe girdi. Bu gerçeği düşündüğün gibi böylece yazabilir misin? Yanıt isterim. Yok mu? Öyleyse senden önce tarih yazmış ustaları izle. O bilgeler senden akılsız mıydılar? O yüce beyin onunda bebeyle halleşmekten helakını yazmayı bilmezler miydi? Müverrih bir nice Nedim olsa bildiğini kayda geçirmesin, mümkün mü? Öyleyse ballandıra ballandıra güzellemesini neden döktürmüşler? Belki de gerçeği görebildiklerinden. İzlemek için de bildiğin ya da bildiğini sandığın yetmez. Mümkün olduğu kadar fazlasını öğren. Olayları içindeymişsin gibi gözlemle ki kamuya yarar, sana zararsız anlatabilesin. İsfahani'nin zübdatından anımsamıyor musun? Dersini al. Aykırı düşüncelerden kaçın. Kendini zora koşma. Kolayı budur ki işin içine aklını karıştırmadan gözünle gördüğünü elinle kağıda geçir. Çünkü o bilgi yaklaşık 300 yılı devirip sana gelene kim bilir kaç bilgenin elinden, kaç egemenin gözünden geçti. Kim bilir kaç ödülün ırmağında yundu, kaç öfkenin selinde yuvarlana yuvarlana pürüzsüz çakıl taşına döndü. Daha güzelini nasıl yazacaksın? Kıkırdayıp fıkırdamada olduğu gibi temize çek. Divitini mürekkepledi, ezberini kopyalamaya durdu. Bağdat, Bağdat olalı öyle düğün görmemiştir. Damadın, kardeşi İbrahim Yınal'la uğraşması düğünün uzamasını sağlar. Seyide Hatun bir yaş daha kazanır. Boyu biraz daha uzar. Ayrımsanacak ölçüde gelişir. Erdenliğe adım atmasa da sabilikten çıkar. Tamı tamına 40 gün 40 gece, 40 ayrı alanda, her öğününde 40 sahan sunulan şölen düzülür. Tuğrul Bey'in Atabey, Melik, Emir, Subaşı, Tarhan ve Sancak Beyleriyle askere, Rey ve Bağdat bilginleriyle hilafet görevlilerine dağıttığı kaftan, suhtesinden sofusuna, fakihinden keşişine saçtığı armağan, bitmez tükenmez Selçuklu hazinesinin dibine darı ekecek düzeye gelir. Düğünün görkeminden kamaşan gözler, her ulus, din ve mezhepten, kulların da efendilerinin de özenciyle kıskançlığını, Dicle kıyısındaki Samara yazlığında kurulan ipek otağın içine sığdırır. Orada gelin için altın, güvey için gümüş tahtlar kurulur. Tuğrul Bey otağa girer girmez yeri öper. Son sözcüğü yazarken durakladı. Kendini gülerken yakalayınca kaygıyla çevreye göz attı. Suskun rahatlığı ile 70'lik delikanlı 10 yaşındaki kızın önünde namaz kılıyor, alayıyla irkildi. Aşk tanrıyla eştir bibi, kendinden pay biç. Kişi yaşlandıkça inancı nasıl tutkuya dönüşürse, aşkı da öyle yoğunlaşabilir. Gerçi Türkmen'de güleşmeden tanışmak, tanışmadan aşk yoktur. Ama Türkmen masallarının tümünde de aşkın en hası, ya düş yakışığı ya devlet karşılığı olarak anlatılmaz mı? Öyleyse 70'lik güveyin 10 yaşındaki geline tapması mümkün. Hele yarım yüzyıl eşinden gayrısına göz değdirmemiş bir egemen, gider ayak aşkın hasını da anasının ak sütü gibi hak etmiştir. Olaya bir de bu yanından bakarsan şöyle diyebilirsin düşüncesiyle, Arap'ın cahiliye döneminde var. İslam nurunda tam insan saymadığına Türkmen kocası tutkuyla tapınıyor. Ne yazık. Böyle de diyemezsin. Efendinin efendisi Moğol ve ne acı Türkmen onun tutsağı. Ters yanına gelir de tutsağını yücelttiğini sanırsa öfkesinin kabağı senin başında patlar. Sen duygularına yer vermeden ustanı izlemeyi sürdür. Kadı Said'in kuşağına sokup götürdüğü gerdanlıklara bir yenisini daha ekleyip Arslan Hatun eliyle çocuk geline sunar. Ama küçük gelin yüzünü açmaz. Koca Tuğrul Bey hiç alınmadan yüz geri döner. Arslan Hatun'la yeni yeni armağanlar ilettikten sonra ertesi akşam yeniden yeri öper. Yeniden yüz görümlükleri sunar ve gelin sonunda yüzünü açar. O zaman başını kaldırır, yerden doğrularak boş olan gümüş tahta oturur. Gönül çeyici sözlerle küçük gelinin yüzünü güldürdükten sonra otağı terk eyler. Dışarı çıkar çıkmaz tezden göç düzüp reye ulaşma buyruğu verir. Besbelli, Seyide Şerife Hatun'un duru tazeliği yaşlı güveyin aklını başından almış, gelin hatunla halife babası göç sözünü duyar duymaz ayaklanır. Evlilik bağıtında Tuğrul Bey'in Bağdat'ta oturması yazılı diye oturur. Göç verilen söze de yazılan sözleşmeye de aykırı diye kalkarlar. Gelinin ağıtta, kaynatanın eli sözleşme yazılı kağıtta, çığlıkları Dicle'nin sularında yankılanır. Ama Dicle sesleri götürür, körfeze döker. Yüce Bey zamanının Zülkarneyni. Bunca nazla tafraya daha fazla dayanamaz. Çerisine verdiği buyrukla otağı içindekilerle birlikte kaldırtır. Asker omzunda devasa bir tabut gibi giden otağı da küçük gelinin feryadı kesilsin, ardından şaşkına dönmüş halifenin figanı yetişmesin diye uçan halıya binmiş Simbat misali hızla reye ulaşırlar. Dedikten sonra ne ince, ne akıllı, ne usturuplu ve ne güzel değiştiriveriyorlar sonunu. Oysa her şey ayan beyan ve her piri faniye ibret olması gereken bir durum. Başkentine varıp Bağdat'takinin eşi bir düğün de orada yapar. Sonra da avuca sığmaz bebeği kadınlaştırma uğraşından gerdek sabahını görmeden helak olur diye düşünür düşünmez, aklımdan geçeni bir duyan, bilen olsa o an başım omzumdan düşer. Kula kulluk zor diyordum. Meğer tarih yazmak ondan da zormuş. Bir yanda akla da hafsalaya da sığmaz gerçekler, bir yanda viran olası hanede iyi yaşam hevesi. Seç bakalım Bibi, 40 katırla 40 satır arasında kalan nice seçerse. Hakan her bir şeyin anlaşılır açıklıkta yazıldığı gerçek bir Selçuklu tarihi buyurmuş. Besbelli her egemen gibi saltanatının sürmesini, devletinin gelecek çağlara ulaşmasını istiyor. Bunun için geçmişi öğrenmek, hatalardan sakınıp başarıları yenilemeyi düşünüyor. Akıllı bir girişim. Ne var ki kişi can kaygısında gerçeği bütün çıplaklığıyla nasıl açıklar? Olduğu gibi deyivermek kolay. Öylesine kolay olsa tarihin alasını önceden yazmış koca vezir devlet işlerine sığınarak seni öne sürer mi? Çöreklenir rahlenin başına, bunca yıllık devlet deneyimini birikimine katar, gerçeğin şamarını başta han, okuyan herkesin suratına çarpar. Neden kendi yazmıyor da ödevi sana yüklüyor? Bilgeliğiyle deneyiminden. Gerçeği olduğu gibi yazsa, kendini her kusuru giderecek güçte sayan beğenmez. Beğeneceği gibi yazsa, ki bunu denemiş, kendi de doğru da beğenmez. Bakmış, aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. İvecen devlet postuna sarınıp, Müneccima Bibi'nin garip oğluna yükleyivermiş. Han hevesi tavsamadan saray belgiliğinin kapısından saldın mı? Bir tanrı, bir doğru, bir de garip baş başa kala kalırlar. Gayrı gereğin ne olduğu onun zekasıyla hünerine bağlıdır. Bunca eğitimi, onca öğrenimi ve şunca devlet ödevini boşuna mı edindi? Çaresiz çaresini bulacak. Bulacağız çaresiz diye sandıkları denetlemeye durdu. 6. Tapınaktan aç döndü. Girerken burnunda kızarmış tereyağı kokusu tüttü. Gözü dam alacasına alışınca hazır sofrayı gördü. Senedin üstünde 40 kez yese bıkmayacağı yemeklerden biri kuş maması vardı. Tamam dedi kendi kendine. Anam su sepelediği yufkayı çenek çenek ufaladı. Nar gibi kızarmış tereyağına beledi. Üstüne çırpılmış yumurta salarak güzelce kavurdu. Bir de hiç üşenmeden sana Oğuz'un en bir sevdiği aşı pişirdim, dedi mi? Aklında mutlak bir iş vardır. Gereksinimine nazlanmamı nasıl önleyeceğini çok iyi bilir. Kuş maması yapsın, isterse daha odun toplamaya yollasın. Koşa koşa giderim, hazırlığıyla sofraya oturdu. Galiba hepsinin en sevdiği yemeklerden biriydi. Tepeleme dolu koca sahan, 3 tahta kaşığın yarışı. 3 dolu ağzın şapırtısı, 3 yutağın zonklamasıyla boşalıveriyordu. Lokmaların arasında iştah hapı gibi elden ele dolaşan ayran kırbası, her dönencede biraz daha pörsüdü. Emziğinden çektikleri son yudumlar midelerinin çalkantısını artırdı. Ardı ardına geğirtilerle hem doyduklarını kanıtladılar hem esenlik dilediler. Aslıcan sofrayı topladı, bulaşığı kurutmadan yumak amacıyla dışarı çıktı. Tutak hiçbir iş buyurmamasına şaşarak ardından baktı. Maumbap karnını sığazlayarak ot yastığa yaslandı. Bir süre kapıya baktı. Aslıcan'ın kolay dönmeyeceğini anlayınca, "Kış yaklaşıyor," diye söze girdi. "Biraz odun keselim mi?" Varsayımı doğrulanmıştı ama bu kez yöntem şaşırtıcıydı. Herkesin de aynı soruyu anası sorardı. Üstelik keselim mi diye değil. Nedense baltacılık er işi sayılır. Kadınlar da odun yarar, dal biçer. Anasının dediğine göre bir tek ağaç yerlerinde herkes her tür tahta işini yaparmış. Onun dışındaki boylarda kadınlar nacak kullanırmış. Bu yüzden anası herkesin de derelim mi der. Bu yarım adam tek koluyla nasıl odun kesecek ki? Seyri pek eğlenceli olacağı benzer düşüncesiyle başıyla hemen onayladı. Ve o an aboo diye kendi kendini azarladı. Oyuna geldin tutakcan. Buyurultuyu anandan beklerken Maumbab'ın sorusuyla şaşaladın. İster misin odunu sana kestirsin? O zaman anlarsın eğlenceyle söylenceyi. Oysa baban ardak ya da kuru ağaç çıkarken bile bir dal bir yerini kırar, balta bir yerini çizer diye uzağa oturtur. Güzbaşı dal toplarken az biraz kalınını yüklensen anan hemen bıraktırırdı. Boşuna mı demişler, Bağdat gibi diyar, ana gibi yar olmaz diye. Elin adamı baltayı eline verdi de kalın kestaneyi gösterdi mi neylersin? Utançlı kalmamak için canını dişine takıp hamle eylemekten başka umarım var mı? Belleğinin derinliklerinde beliren bir umutla gözleri parladı. Babam astığından beri samanlıkta duran balta körelmiştir. Kör baltayla ağaç mı devrilir? Sevinci tamamlanmadan kursağında kaldı. Daha dün Mao'nun dereden çıkardığı pürüzlü koca karataşa sürte sürte bilediği gözünün önüne geldi. Benim için mi hazırlıyordu sorusuyla Mao'nun yüzüne baktı. Öyle de olsa sınamak gerekmez mi tutak oğlan dedi. Yaparsan biraz daha büyürsün. Yapamazsan ölecek değilsin ha. Her güz ananla neredeyse bütün bir koruyu dolana dolana gücünün yettiği kuru dalları toplamıyor musun? Yine toplarsın. Anan nasıl yükleniyorduysa öyle sararsın Mao'nun sırtına. Bir kucakta sen kucaklarsın. Ahlaya, hohlaya, canını dama atarsın kararıyla hay hay ekledi. Maun bu yanıtı bekliyor olmalıydı. Hemen derlenip toparlandı, dolaklarını doladılar, hasırın bittiği yerde çarıklarını bağlamaya başladılar. Tutak yan gözle Maun'u süzüyordu. Bunca zamandır aklıma gelmedi düşüncesiyle gülümsedi. Dolak da çarık da iki el ister. Bunun biri hiçbir iş görememekte. Bunca zamandır bir yardım da istemedi derken gözlerinde beğeni ışıkları yandı söndü. Maun tek eliyle dolağını ondan önce dolamış, çarığını bağlamış, beklemeye durmuştu. Yetişme ivecenliği çarığın sırımını elinden kaydırdı. Ensesi kulaklarına kadar kızardı. Dilini dişleri arasına kıstırarak ucu yakaladı, çekti, dolağına dolayarak bağladı. Becerisine gülümseyen Maun doğruldu. Onu beklemeden samanlığa yürüdü. Merteğe astığı baltayı çolak kolunun arasına sıkıştırdı. Aslıcan hala ortalıkta görünmüyordu. Anam güvenmese tapınaktan gayri yere salmaz düşüncesiyle onu izledi tutak. Yan yana koruya yöneldiler. Korular her ikisi için de tanıdıktı. Tutak anasıyla birlikte kestane ceviz topluyor, kuyuda olgunlaştırıp soyduktan sonra değiş tokuşa giderken içlerinden geçiyor. Maun kendini taşıyabileceğine inandığı andan beri gününü oralarda geçiriyordu. Her sabah Aslıcan ondan erken kalktı da pişirdiyse bir tas çorba içiyor, henüz uyuyorlarsa çıkından sessizce bir parça somun kırıyor, tulumdan bir topak peynir alıyor, ayaklarının ucuna basarak kapı dışında kemire kemire koruya giriyordu. Varlığına öyle alışmışlardı ki, uyanıp da onu göremedikleri an içlerini kaygılı bir ürkü kaplıyor, anaoğul sorgu dolu bakışlarını birbirine dikerek, "Gittim ola," kapısının yankısını haber vermeden gitmez güveniyle silinceye kıvranıyorlardı. Onun her dönüşteki gerekçesi aynıydı. Ağrılara yakı, sızılara şurup, sancılara hap, yaralara merhem için şifalı bitki, yararlı tohum, kullanışlı kabuk, elverişli kemik, işlevli zehir arıyor. Aradığını tez bulursa gün devrilirken, bulamazsa akşam karanlığına dek koruları, yayla ve tepeleri, yamaçları, inleri, mağaraları, taş ve ağaç kovuklarını, göze ve dereleri, yıkık tapınakları, ören sunakları adım adım dolaşıyordu. Ertesi gün topladıklarının bir bölümünü koru açıklığına seriyor, bir bölüğünü su kıyısında yaktığı ateşlerde kaynatıyor, bazı erikleri şerbet, bazılarını macun kıvamında soğutuyor, kuruyanı dibekte yarma, havanda kına haline gelinceye dövüyor, karıştırıyor, çalkalıyor, ovuyor. Kendince belli ölçülerde birleştiriyor. Usanmadan yeniden kaynatıyor, bıkmadan yeniden dövüyor. Üşenmeden defalarca ovuyor. Kardığı yakıyı bezlere yayıp dürümlüyor. Karıştırdığı merhemi oyduğu fincanlara basıp sıkıca kapatıyor. Çalkaladığı şurubu geniş karınlı testilere dolduruyor. Topak ettiği hapları un ya da pekmeze buluyarak kuruttuktan sonra minik muskalar halinde sarıyordu. Bunların her biri tutak için tam anlamıyla ayrı bir büyü, simyanın olağanüstü gizeminde birer düş yolculuğuydu. Sabah uyandığında yitiklere karıştı, aradığını da bulduysa akşam yorgun ama kıvançlı döner. Dolaştığı yerlerde gördüğü şeyleri usta hekacılara yaraşan bir bezeyişle masallaştırır. Seçkin sözcüklerin renklendirdiği minik serüven anasıyla tutağa gece yarısına kadar ağzına baktırırdı. Yarar bir şey bulamadığını suskunluğu ele verirdi. O zaman sorulmadıkça konuşmaz, sorulduğunda da kısa sözcüklerle yanıtlar, karnı doyar doymaz ot minderin üstüne kıvrılıp uykuya yatardı. Tutak herkesin de bu simya büyüsüne kapılıyordu. Gözleri Maumbab'ın olağanüstü gizemli, hızlı ve kararlı devinilerine takılı, aklı koruğun şarap, yaprağın macun, pürçeğin hap oluşuna kapılıyor, belleği her devininin gizemini çözmeye çalışıyor, yüreği göğsünden fırlayacakmış gibi atıyordu. Böyle duraksız gittiğine göre baltalıkları o araştırmalar sırasında daha yazın saptamış, yerlerini ezberlemiş olmalı. Neyi nerede bulacağını bilenin davranışı her zaman kararlı. Maun koruda hiçbir inceleme gereği duymaksızın geniş adımlarla gittikçe daha derinlere yürüyor. Tutak her adımda biraz daha geride kalıyordu. Onu yitirmemek için tüm dikkatini sırtına saplamıştı. Gün devrilmek üzere o hala aynı hızla yürüyor. Güneş bütün görkemiyle dünyanın tepesine dikilmiş, gün ışığı hala yaprakların arasından güçlükle sızıyor. Onu her zaman düşlere salan ışınlar, bu kez gazalların üstünde, otların ucunda, dalların arasında değil, baltanın keskin ağzında yanıp sönen menevişler çiziyordu. Tutak adımlarını ne kadar hızlandırırsa hızlandırsın ona yetişemiyordu. Sonunda koşması gerektiğini anladı. Hız almak amacıyla durakladı. Ormanda kişi tez yiter ürpertisiyle derin bir soluk aldı. Yaydan fırlayan bir ok gibi koşmaya başladı. Her adımda biraz daha yaklaşan Maun biraz daha uzuyor, biraz daha büyüyor, hızla geçtiği görkemli kestaneleri andırıyordu. Bir de çolak olmasa, Adem ejderhası sanılır düşüncesiyle, babam da böyleydi anısıyla tamamlandı. O da böyle yürümeye başladı mı, elinden tutsa bile koşmadan yetişemezdi. Kişi büyüdükçe adımları da büyüyor. Oysa aradan çok zaman geçti. O büyüdü, adımları da büyümüş olmalı. Tek başına tapınağa giderken yol ilk günlere göre daha tez bitiyor. Ama besbelli yeterince büyümemiş. Bir büyükle yürürken hep geride kalıyor. Tıpkı babasıyla yürür gibi. Onu ne kadar özledim. Her zaman uzaklaştığında yaptığı gibi ulu kestanelerden birinin ardına sinmiş olsa, o terk edilmenin ürkünç yalnızlığından kurtulmak için hem onu çağırsa, hem var gücüyle koşmaya başlasa, yanından geçip giderken ortaya çıkıverse, hep yaptığı gibi kollarını yaşlı bir ceviz ağacı misali açsa, Soluk soluğa yanına vardığında kapıp kucağına alsa, güçlü pençeleriyle bedenini kavrasa, hoppacık göğe fırlatsa, kuşlar gibi havada uçsa, önce kıvaçlı kahkahalar atsa, düşerken yeniden kapsa, hoşlandı diye yeniden yeniden fırlatsa, uçmaktan yine başı dönse, içini bir ürperti kaplasa, ürküyle çığlık çığlığa bağırsa, daha havadayken kaparak sımsıkı tutsa, uzun uzun sarılsa, derin derin koklasa, yanaklarını, boynunu, omzunu öpse, ah çıkıverse, bir çıkıverse ne güzel olur umuduyla hızlandı. Maun bitki ararken saptadığı son baltalığın önüne dikilmiş, yakındaki açıklığa çekebilirsem eve kolay taşırım düşüncesiyle bir tomruğa, bir ağaç aralıklarına, bir geldiği yola bakıyor, kalın uzun arda nasıl taşıyacağını hesaplıyordu. Telaş içindeki tutakı o an gördü. Anasını yitirmiş, oğlak delişmenliğiyle koşuyordu. Çoktan içinin içine gömdüğünü sandığı yaramaz çocuk anında oyuna katıldı. Baltayı kütüğün altına sürdü. Hızla çöndü. Tutağı yanından geçip gitmesine komadan sağlam koluyla yakaladı. Birden dikilince ayakları yerden kesilen tutak az önce düşlediği geçmişin güzel günlerine savruldu. Ayakları boşlukta tepinirken kolları kendiliğinden açıldı. Mao'nun kunt ensesini sımsıkı sararken dirseği omuz çukuruna kaçtı. Kendi yarasına dokunmuş gibi içi cız etti. Kolları istem dışı kavşadı. Yere düşmek üzereyken Mao'nun pençesi gövdesine yapıştı. Yeniden kaldırıp göğsüne bastırırken, ''İyi insanlar bakınca yara tez onuyor.'' dedi sımsıcak. ''Çekinme, artık acımıyor.'' Tutak sessiz ama dikkatlice yeniden sarıldı. 9. ayrımın sonu, sayfa 106.